Item 18, sayfa 224. At. Stephen James. 40. bölüm. Ortama buz gibi bir hava hakim oldu. Üçümüz de dut yemiş bülbül gibiydik. Bir süre konuştuklarımızın etkisinin geçmesini bekledik ve sonunda Cheyenne'e adamın sevgilisinin akıbetini sorabildim. Notlarına baktı. Hayatta kalıyor. Adamın cesedini gül yapraklarıyla kaplı ipek bir örtünün üzerine yatırdıktan sonra bir manastıra kapanıyor. Bunun bize pek de faydası olacağını sanmıyorum. Fakat tazı bağlantısı işte bu, oldukça değerli. Bence de. Yalnız daha ileri gitmeden önce bu işle ilgilenmesi için birilerini görevlendirmeliyiz. Tazı sahipleri, veteriner klinikleri, köpek barınakları araştırılmalı. Köpeğini kaybeden kimse olmuş mu ya da yakın zamanda köpek saldırısı vakası var mı? Eğer biz haklıysak John bu suçu bugün işleyecek. Durdum, sonraki dört sözcüğü eklemek istemiyordum ama bunu yapmam gerekiyormuş gibi geldi. Belki de yapmıştır bir de. Tamam dedi Cheyenne. Kurt ve yüzbaşı Terrell'la konuşurum kapıya yöneldi. Ona eşlik etmeyi teklif ettim fakat omzu üzerinden seslenmekle yetindi. Hemen gelirim, bana 5 dakika ver. Cheyenne odadan çıktıktan sonra Jake koridorun sonundaki yiyecek makinesine yöneldi. Ben de kurbanların isimlerini ve şimdiye kadar haberdar olduğumuz cinayetlerle ilgili öykülerde geçen detayları not etmeye başladım. Ardından telefonumu çıkarıp sesli mesajlarımı kontrol ettim. Hiç yoktu. Birden Calvin'i bugün arayacağımı söz verdiğimi hatırladım. Aradım. Açan olmadı. Çağrıma geri dönmesi için bir mesaj bıraktım. Davanın olayları sürekli zihnimde canlanıyordu. Parçalamalar, zehirlemeler, kesilen başlar, birden 5'e kadar olan öykülerin ilerleyişi, reyhan saksısı, zamanlama ve gelişme süreci. Doray'da gittiğinden bu yana Tessa'yla konuşmamıştım. Hızlı arama tuşuyla hemen onu aradım. Evet diye cevapladı. Benim. Sen nasıl? Orada mıydı? Ne demek istiyorsun? Saksı, saksıda mıydı? Bana söyleme demiştin. Biliyorum ama sadece merak ediyorum. Yani orada... Dur, tamam söyleme olur mu? Tamam dedim. Ama oradaydı değil mi o baş? Bu konudan söz etmiyoruz. Evet biliyorum ama... Tessa yeter, Dora hala orada mı? Annemin ayakkabı kutusunun içindekileri okuyoruz. Oldukça havalı. Duraksama. Günlüğü okuyor olsaydım daha iyiydi. Bunu sonra konuşuruz. Dora daha ne kadar kalacak? 1 saate filan gitmesi gerekiyormuş ama gece birlikte takılacağız galiba. Bir şeyler yeriz, film falan izleriz. Öyle bir şey işte. Eğer öğleden sonra seni göremezsem iyi eğlenceler. Gece yarısına kadar eve dönmüş olmalısın ayrıca. Bir duraksama daha. Oldu. Tamam, konuşuruz yine. O zaman günlüğü verecek misin bana? Sormaya devam edersen hayır. Bu adil değil ama hakkında konuşamazsam davamı nasıl savunabilirim ki? Görüşürüz kuzgun. Sessizlik. Görüşürüz dedim. Cevap yok. Bekledim ve sonunda kapatmış olduğunu anladım. Süper. Telefonumu cebime attığım sırada Kurt kapıda belirdi. 41. bölüm. Yüzünde gerginlik ve bitkinlikle karışık üzüntülü bir ifade vardı. İyi misin diye sordum. Başını sallayarak iyi olduğunu, elimizdeki tüm bilgileri incelemesi için birkaç kişiyi görevlendirdiğini söyledi. Ama bir şeylerin aklını kurcaladığını görebiliyordum. Konu davayla ilgili değil, öyle değil mi diye sordum. Tuhaf bir duraksamanın ardından Cheryl dedi. Ama sorun hallolacak. İşler şu aralar biraz karışık biliyorsun. Evliliğinin dağıldığına şahit olmak son 5 ayda yaşadığım en acı olaylardandı. Belki de biraz ara verip işleri yoluna koymaya çalışmalısınız demiştim ki, o bu önerimi geçiştirerek düzelir demekle yetindi. Yapabileceğim bir şey olursa, tam bu esnada Cheyenne ve Jack içeri girdiği için konuyu burada kesmenin daha iyi olacağını düşündüm. Teşekkürler dedi Kurt, eksik olma. Herkes yerini aldıktan sonra, devam etmeden önce şu ana kadar elimizde ne var ona bir göz atalım. Suçların gelişimini özetleyelim dedim. Jake inanen duvardaki ekrana bağlı bulunan bilgisayarını ödünç alarak yazmaya başladım. Kurbanlar, pazartesi, Heather Fain ve Chris Arlington, perşembe bulundu. Salı kimliği belirsiz bir papaz hayatta olabilir. Çarşamba, Tatum Marukas ve Ahmet Muhammed Shocker. Perşembe, Sebastian Taylor ve Bridget Marcello. Cuma, Kelsey Nash yaşıyor ve Travis Nash. Cumartesi, hepimiz listeye bakıyorduk. Hepsini böyle gözler önüne serince biraz baş döndürücü göründü dedi Cheyenne aklımı okuyarak. Kimseden ses çıkmayınca herkesin vakit kaybedilmemesi gerektiği fikrinde olduğunu hissettim. Boccaccio'nun şimdiye kadar incelediğimiz öykülerindeki ölüm biçimlerine bir göz atmak için birkaç dakika ayırdıktan sonra gözler körte döndü. Evet, kısaca anlatıp geçeyim isterseniz. Yedinci öyküde iki sevgili zehirli kurbağaları diş etlerine sürterek zehirlenip ölürken, sekizinci öyküdeki eser sevgililer de kederden ölüyorlar. Adam sevdiği kadının başka birisiyle mutlu bir evlilik yaptığını öğrendiğinde, kadınsa adamın cenazesine katıldığı sırada ölüyor. Birkaç ayrıntı daha eklemiş fakat özetini kısa tutmuştu, sıra bana geldi. Dokuzuncu öykü bana gotik korku hikayelerini anımsattı. Konuyu dolandırmadan anlatmaya karar verdim. Sir Guillaume de Roussillon'un karısı başka biriyle yatınca Guillaume adamı öldürüyor, kalbini çıkartıp aşçıya bununla bir akşam yemeği hazırlamasını söylüyor. Cheyenne lütfen onu gerçekten yediklerini söyleme dedi yavaşça. Kütüphaneden aldığım Decameron kopyasını çıkardım. En iyisi öykünün bu kısmını olduğu gibi okumam dedim ve devam ettim. Pek de hassas olmayan Lady bunun tadına baktı ve beğenerek hepsini yedi. Bunu görerek şövalye ona kadın yemeği nasıl buldun diye sordu. Hakikaten beğendim efendim diye cevap verdi kadın. Çok hoşuma gitti. Bunun üzerine o halde Tanrı yardımcım olsun dedi Roussillon. Sana içtenlikle inanıyorum ve şaşırmıyorum. Canlıyken seni her şeyden çok memnun edenin ölüsünün bile hoşuna gitmesine. Derin bir sessizlik. Ölüsünün bile hoşuna gitmesine şaşırmıyorum dedi Jake. Canlıyken seni her şeyden çok memnun edenin. Acımasız, tamamen insanlık dışı. Öykü nasıl sona eriyor? Kadın bir pencereden atlayarak intihar ediyor. Aşk ve gözyaşı diye mırıldandı Jake. Kusursuz uyum. Ne düşünüyorsun diye sordu Kurt. Bu John'un takıntısı diye cevap verdi Jake. Tüm bu öyküler aşkın doğurduğu trajik sonuçlarla ilgili. Hepsi sevmek ve kaybetmekle ilgili. Zalim, sonu ölümle biten hikayeler. İşte bu, o cümlenin atıfta bulunduğu şey. Elimiz mi mahkum insanların gözyaşlarını ifşa etmeye? John işlediği suçlarla sevgililerin gözyaşlarını sanki yeniden akıtıyor. Kimse buna bir yorum yapmadı. Doğru veya yanlış kulağa mantıklı geliyordu. Kurt bana dönerek son öykü neyle ilgili diye sordu. Gözyaşlarıyla dolu olmayan tek hikaye bu olabilir dedim ve devam ettim. Doğrusu okurken Boccaccio'nun bu öyküyü havayı biraz yumuşatmak ve ertesi günün hikayelerine bir geçiş yapabilmek amacıyla eklediğini düşündüm. Her halükarda son öyküde ölen yok. Fakat bir adam uyuşturularak geniş bir sandığa kilitleniyor. Cheyenne'den canlı canlı mı gömülüyor diye bir soru geldi. Hayır, ancak yazılış biçiminden adamın başına gelecek olan buymuş gibi hissediyorsun. Ne var ki sonunda trajedi yok. Jake yalnızca aşk ve ölüm hakkında alınan dersler diyerek düşüncelere daldı. Doğru diyerek fikrine katıldığımı belirttiğim sırada bir taraftan da katilimizin böylesi bir sondan memnun kalıp kalmayacağı konusunda düşünmeye başladım. Pek emin değildim. Bu aşama kaydedebilmemiz için bize bayağı imkan sağladı. Tazılar, zehirli kurbağalar, rahip. İşler kızışıyordu. Birçok suç, birçok yapboz parçası. Kurt'e dönerek kütüphane kayıtlarına girebilmek ve Boccaccio kopyalarını kimin aldığını öğrenmek için bir arama izni çıkartalım. Ayrıca hangi kolejlerde Boccaccio ya da Decameron'la ilgili dersler verildiğini de tespit etmeliyiz. Öncelikle DU ve CU'dan başlayalım, ardından diğerleriyle devam ederiz. Adamımız bütün bunları kendi kendine de çalışmış olabilir. Fakat en azından şüpheli listesiyle derslere devam edenleri karşılaştırma fırsatımız olur, diyerek izlememiz gereken yol hakkında bir öneride bulundum. Kurt gerekirse ülke çapında bir araştırma yaparız dedi. Bir de Heather'ın cesedini bulduğumuz madenin sahibinin kim olduğunu halen bilmiyoruz. Bunu da öğrenmemiz lazım. John'u bulmamızda yardımcı olacak bir ipucu sağlayabilir. O işte Jameson ilgileniyor dedi başını sallayarak. Yalnız orada yüzlerce terk edilmiş maden var ve Clear Creek bölgesi kayıtlarının çoğu elektronik ortama aktarılmamış. Tam bir karmaşa. Şu anda Idaho Springs'te tek tek bölgenin tapu kadastro kayıtlarını inceliyor. Kimse konuşmuyordu. Jameson işini bilir, orada bize yarayacak bir şey varsa bulacaktır diye ekledi. Jake yumruk yaptı ellerini, kesin bir tavırla masaya vurarak ayağa kalkıp Ansab'ın psikolojik profili üzerinde çalışacağım dedi. Cheyenne de oturduğu yerden kalkarak şimdiye kadar okuduğumuz tüm öyküler evli çiftler veya aşk ilişkileriyle ilgiliydi ve kurbanların tamamı da çiftlerdi. Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Adamımız kurbanlarını bir şekilde seçiyor ama kurban çiftler arasında belirgin bir bağlantı da yok değil mi? Bildiğimiz kadarıyla hayır dedim. Jake, sen ne demiştin? Sevmek ve kaybetmekle ilgili sonu ölümle biten öyküler mi? Evet. Öyleyse bir çiftin aşk durumuyla ve yitirdikleriyle en çok kimin ilgisi olabilir? Yalnızlıklarını en iyi kim bilir? Kaçamaklarını ve ilişkilerini? Evet, güzel dedim. Bir terapist ya da bir evlilik danışmanı. Kesinlikle dedi. Bir danışmanın müşteri listesi elbette gizli olacaktır. Bazı durumlarda aile fertleri, hatta eşler bile onunla görüştüğünü bilmez. Bu da bizim kurbanları arasında bağlantı kurmamızı zorlaştıracaktır. Bana iyi bir bakış açısıymış gibi geldi. Bir bak bakalım bu adama ulaşmak için fazlasıyla aşikar bir bağlantı noktası olurdu mu? Fakat belki de sandığım kadar zeki değildir. Bunları söyleyip bir yandan da eşyalarımı toparlarken Jake, ''Sen ne yapmayı düşünüyorsun?'' diye sordu. ''Coğrafi profil'' cevabını verip koridora yöneldim. ''John'un nerede yaşadığını bulacağım.'' 22 dakika sonra, saat 16.41. Giovanni Thomas Bennett'in 18. sokaktaki garajın ikinci katında park edilmiş 2009 model gri FX50 Infinity'sinin film çekilmiş kara camlarına gözlerini dikmiş bakıyordu. Koyu renkli camlar nedeniyle aracın içini göremiyordu ne önden ne de arkadan. Mükemmel. Bu durumda aracın altına girmek zorunda kalmayacaktı, içeride bekleyebilirdi. Infinity'nin ileri güvenlik sistemlerine rağmen Giovanni'nin kilidi açması 30 saniyeden kısa sürmüştü. GPS ve uydu görüntüleme sistemlerini devre dışı bırakması ise 3 dakikasını bile almamıştı. Arka koltuğa yerleşerek kapıyı kapattı ve Bennett arabaya bindiğinde yüzünün alacağı ifadeyi görebilmek için dikiz aynasını ayarladı. Kullanacağı iki enjektörü yanına koltuğa bıraktı. Thomas Bennett'ın çalıştığı Wells Fargo binasıyla garaj arasında kısa bir yürüyüş mesafesi vardı. Bu nedenle Giovanni onun gelmesini pek fazla bekleyeceğini sanmıyordu. 42. bölüm, saat 16.46. Byron G. Rogers Federal Binası'nın 18. katındaki ofisimde masamın başında oturmuş coğrafi profilimle uğraşıyordum. Ve sinir katsayım gitgide artıyordu. Kurt'un ekibi mağdur bilimi bulgularına gelen verileri derleme konusunda iyi iş başarmıştı. Bilinen kaçırılma noktaları ve her bir cesedin bulunduğu lokasyonun yanı sıra kurbanların açık adresleri, çalıştıkları yerler ve boş zaman etkinlikleri. Diğer taraftan kredi kartı kullanımlarını da inceleyerek kurbanların alışveriş alışkanlıklarını temel alan benzin istasyonu, market, gece kulübü ve eczane gibi tercihlerini de belirlemişlerdi. Yine de verileri Federal Hava Uzay Konumlayıcısı ve Gizli Operasyon Ağı Falcon'uma girerek arattığımda ulaştığım sonuçlar yetersizdi. Falcon'un algoritmaları ve jeo uzamsal haritalama programları olabildiğince geniş kapsamda olduğu halde sıcak bölgeyi Denver'ın yalnızca %22'sini kapsayacak oranda daraltabildim. Pek de nokta atışı sayılmazdı. Telefonum çaldığı sırada Denver'ın tek yönlü yollarının katilin suç mahalleleri arasındaki mesafeleri algılamasında yapabileceği sapma ihtimallerini değerlendiriyordum. Arayanın kim olduğuna baktım ve telefonu açtım. Müdür yardımcısı Margaret Wellington. Harika, cevap verdim. Margaret, şu anda pek müsait değilim. Birine unvanıyla hitap etmek hürmettendir. Telefonu tutan parmaklarım kasıldı. Şu anda biraz meşgulüm, genel müdür yardımcısı bayan Margaret Wellington. Onu FBI merkezindeki makamında otururken görebiliyordum. 80'li yıllar klasiği takım elbisesi, ince dudaklar, delici bakışlar, küllü sarı saçlar. Dün mahkemede yaşanan silahlı saldırıya ilişkin tam bir rapor istiyorum. Pazartesi sabah 8'de masamda olacak. Peki şimdi. Ayrıca olayla ilgili inceleme başlatma emri vereceğim. Zaman kaybı. Chicago Polis Departmanı onlarca şahitten ifadesini çoktan almıştı. Yapılması gereken tek inceleme Sikora'nın ya da suç ortağının nasıl olup da mahkeme salonuna getirilmeden önce silahı doldurmayı başardıklarına yönelik olmalıydı. Söylediğin için sağ ol. Jake henüz gelmedi mi diye sordu ters ters. Bu sabah geldi. Nasıl söylemeliydi? Davaya şimdiden ölçülemez katkıları oldu. Ölçülemez sözcüğünün içerdiği anlamları düşündüm. Bu sözcük benim için iki anlamı birden içeriyordu. Jake'in gerçekten ölçülemez katkıları olmuştu. Hatta onun katkılarını ölçülemez olarak nitelendirmek insana daha iyi geliyordu. Duraksadı, belli ki söylediklerimin satır aralarını okumaya çalışıyordu. Bana üstünlük taslama Doktor Bowers. Hayatını zindana çeviririm. Ben kimdim ki onunla tartışacaktım? Margaret, kapatmam gerek. Bu yaz akademide ders vereceğin günleri iple çekiyorum. Her bir sözcüğünün altında inceden alay seziliyordu. Bir düşünsene, 3 ay boyunca her gün birbirimizin yüzüne bakacağız. Bunun neye benzeyeceğini hayal bile edemiyorum. Onun cevap vermesine fırsat bırakmadan telefonu kapatarak Margaret ve kırtasiye işlerine düşkünlüğünü aklımdan çıkardım. Coğrafi profilimde strateji değiştirmeye karar verdim. John'un evinin nerede olduğunu değilse bile en azından kurbanlarını belirleyip onları bir yerden başka bir yere taşırken kullandığı güzergahları bulabilirdim. Bunu başarmak için verileri yeniden düzenleyip kurbanların ve katilin kullandıkları güzergahların kesişme ihtimallerinin en yüksek olduğu bölgeler üzerine çalışmaya başladım. Zaman ilerliyordu. Thomas Bennett asansörden çıktığı sırada Giovanni görülmemek için Infinity'nin arka koltuğunda karanlık gölgelere karışarak eğildi. Kar maskesini yüzüne indirdi, usturasını açtı ve Bennett'ın uzaktan kumandayla arabasının kilidini açtığında çıkardığı sesi duydu. Adam arabasının sürücü koltuğuna oturdu, kapıyı kapattı. Giovanni sakince başını kaldırarak dikiz aynasından onun yüzüne baktı. Dar çeneli, bakışları telaşlı bir adamdı ve anahtarı beceriksizce kontağa sokmaya çalışmakla meşgul olduğundan arka koltukta aynadan kendisini izleyen biri olduğunun farkına varamamıştı henüz. Giovanni bekledi. Thomas'ın arabada yalnız olmadığını fark etmesini istiyordu. Nihayet Thomas anahtarı kontağa sokmayı başardığında gözleri içgüdüsel olarak dikiz aynasına kaydı. ''Lanet ol!'' Ne var ki daha cümlesini bitiremeden Giovanni koltuğun kafalığına uzanmış ve usturasını Bennett'ın boğazına dayamıştı. ''Selam Thomas.'' Adamın dudakları titremeye başladı. ''Kim?'' Bu ustura gerçekten de keskin, bu nedenle senden sakince oturmanı ve kıpırdanmamanı rica etmek zorundayım. Eğer fazlaca hareket edersen senin için iyi olmaz, inan bana. Söylediklerimi anlıyorsan başını sağa sola oynatmadan salla. Tamam, rahatlamanı sağlayacak küçük bir iğne yapacağım. Gözleri korkudan kocaman olmuştu. Cüzdanımı alabilirsin, ben... Paranla ilgilenmiyorum. Giovanni kımıldamasın diye usturayı Bennett'ın boğazına sıkıca bastırdı. Şimdi lütfen bir dakikalığına hareket etme. Bir taraftan aynadan dikkatle adamı izleyip usturayı sıkıca tutarken diğer boş eliyle ilk şırıngayı aldı, Bennett'ın boynunun sol tarafına yaklaştırdı. Yok, Bennett yalvardı, lütfen. Şşşt, enjektörü batırdı. Birkaç saniye sonra Thomas bilincini yitirmişti. Giovanni arabadan indi, adamı arka koltuğa taşıdı ve göğsünü ortaya çıkarmak için gömleğinin düğmelerini çözdü. Ardından ikinci enjeksiyonu da yaptı ve gömleği tekrar ilikledi. Direksiyona geçti ve çiftliğe doğru yola çıktı. 18. ayrımın sonu. Sayfa 236.